Alfred Hitchcock. Gölgelerin İntikamı. Seslendiren Akın Altan. 21 Mart. Kararımı verdim. Bugün şairlerden nefret eden şekilci ve sanat prensiplerine uygunsuz yaşayan dünyaya sırt çeviriyorum. Evimi terk edeceğim. Gideceğim. Kaçacağım. 22 Mart. Projemi yürürlüğe koydum. Hürüm artık. Güneş ışınları ortasında dans eden küçük bir sinek gibi hürüm. Aynı odada uçmaya alışık bir sinek gibi. Bir gün lüks transatlantiye atlayarak birinci mevkii salonlarda başıboş uçar gibi hürüm. Bundan sonra karnımı bedava doyuracak, şiirlerimi parasını kendimin vermediği kağıtlar üzerine yazacağım. Yine parasız elde ettiğim içi kürklü pantuflularla yerde ses çıkarmadan kayar gibi yürüyeceğim. Bu sabah cebimde bir kuruşum bile yoktu. Şimdi buradayım ve kadife halılar üzerinde geziyorum. Şüphe yok ki bulunduğum yeri öğrenebilmek hevesiyle yanıp tutuşuyorsunuzdur. Derhal bedava yaşanan bu bolluk ve huzur diyarına koşmak için seyahatler düzenliyor, ailenizi oraya göndermek, hatta kendiniz gelmek istiyorsunuz, değil mi? Ama böyle bir yeri ne zaman keşfedebileceğinizi bilmiyorum. Sadece bildiğim şu ki, hatıra defterim elinize ancak ben öldükten sonra geçecektir. Buna hemen hemen eminim. Büyük Bresi mağazası içinde ve koskocaman bir peynir kellesi içine gömülen fare gibi mutluyum. Artık dünyada yaşayanlar beni tanımayacaklar. Sevinçle, mutlulukla, daima yığınlarla halılar arkasında kuş tüyü, yastık ve yorganları kendime siper alarak yaşayacağım. Rahatım tasavvur olunamayacak kadar mükemmeldir. Bu huzur dolu mukaddes yere akşamüstü girdim. Bir köşeye gizlendim, sesleri dinledim. Nihayet son müşterilerinde uzaklaşan ayak sesleri sokağın uğultusuna karıştı. Artık tek endişem gece nöbetçisinden korunmak olacaktır. Şairler meseleleri kolay halleder, güçlüklerden sıyrılmasını bilirler. İlk keşfimi yaptım ve keşfimin meyvelerini topladım bile. Ayaklarımın ucuna basa basa kırtasiye bölümüne geçtim. Lüzumlu kağıt, kalem ve silgi alarak ömrümü geçireceğim köşeme taşıdım. Bu tehlikeli bir şeydi. Bomboş bir mağazada gürültü çıkaracak olsaydım, derhal gece bekçisi koşar ve beni bir hırsız diye yakalardı. Şimdi etrafa çeki düzen verecek, kağıtlarımı masamın üzerine yerleştireceğim. Ondan sonra da diğer lüzumlu ihtiyaçlarımı temin edeceğim. Yemek, şarap, divanım için yumuşak yastıklar, canlı, renkli bir röptöşambır gibi. Burası şairlik duygularımı öyle tahrik ediyor ki, harikulade güzel şiirler yazacağım. Ertesi gün. Şafakta. Bahse girerim ki dünyada hiç kimse benim geçirdiğim şaşırtıcı geceye benzer bir gece geçirmemiştir ömründe. İnanılacak şey değil. Bununla beraber ben inanıyorum. Olaylar öylesine ilgi çekici bir yönle akar giderse, hayat nasıl da yaşanmaya değiyor. Sürünerek köşemden çıkmış gerekli eşyamı toplayacaktım. Mağaza dışarıdan akseden ışıklarla kah aydınlanıyor, kah kararıyordu. Merkezi bölüm helezonlu merdivenleriyle karanlık kısmı teşkil eder. Oo, burası nasıl da değişik, bambaşka bir diyar ya Rabbi. Metal küçük asma merdivenler, ipekli kumaş topları dizili raflar önünde insan kendini hayal ülkelerinde geçit resmi yapıyor zanneder. Işıl ışıl karanlık içinde parlıyorlardı. Kollarını uzatan yüzlerce bal mumu manken bir başka dünyanın perileriydi. Cam bölmeler içindeki yüzükler, bilezikler, alacakaranlıkta göz kırpan fosforlu sahiller gibi şair ruhumu ürpertilerle coşturuyordu. Burası hayal dolu bir alemdi ama bir tek canlı yaratık yoktu. Yok mu? O var. Gece bekçisi. Onu hep unutuyorum nedense. Halbuki unutmamam lazım. Birinci katla zemin katını ayıran koridoru geçip renkli şallar dairesine girmiştim ki, düzenli ve yakın tık, tık, tık diye sesler işittim. Önce bunu kendi yürek çarpıntılarım sanarak gülümsedim. Ama sonra seslerin dışarıdan geldiğini ve gittikçe yaklaştığını fark ederek, çarçabuk ipekli şallardan birini yakaladım, örtündüm. Şimdi ben de bir bal mumu manken ya da taştan bir karmen oluvermiştim. Kırmızı şalımla hareketsiz, kibirle meçhul bir noktaya bakıyordum. Bu hilem başarı kazandı. Gece bekçisi elindeki zinciri çevire çevire ve ıslık çalarak önümden geçti, beni fark etmedi. Sessizce gülümsemeye cesaret ederek, ''Hadi git insanların dünyasına!'' diye mırıldandım. Ama birdenbire tebessümüm dudaklarımda donuverdi. Kalbim duruyordu neredeyse. Yeni bir korku bütün vücudumu kapladı. Bir adım bile atamıyordum. Hatta çevreme bakamıyordum. Bakışları beni delip geçen birinin mevcudiyetini hissetmiştim. Duyduğum korku, gece bekçisinden sakınmamdan çok daha başkaydı. İçgüdülerim arkana bak diyordu. Bununla beraber vücudum bu emre itaat etmiyor, hareketsiz, sadece önüme bakıyordum. Mantığımın inanmak istemediği şeyi bakışlarım bulmuştu. Bir başka bakışla karşı karşıyaydım. İri, pırıl pırıl gözlerdi bunlar ve birbirimize bakıyorduk. Böylesine iri gözleri hayvanat bahçesindeki baykuşlarda görmüştüm yalnız. Birbirimizden 4 adım ötedeydik. Gece bekçisi aramızdan geçmiş ve beni görmediği gibi onu da görmemişti. Ama dakikalardan beri sadece önüme baktığım halde ben de onu görmemiştim. Ekose ve yünlü kumaşların serpiştirildiği bir kerevete kırmızı yanaklı bal mumu mankenler arasına uzanmıştı. Bu mankenlerin giydikleri elbiseler yüzünün bir kısmını örtmekteydi. Kendisi ise Shetland tübidinden son moda bir elbise giymiş, yeşil çizgili gömlek, gri kravat, geyik derisi iskarpinler takmıştı. Bir mahzende yaşayan yaratıklar gibi solgundu. Uzun kolları ucunda nihayet bulan elleri, şeffaf balık kanatlarını andırmaktaydı. Konuştu. Bu bir ses değil, ıslık gibi başka çeşit bir şeydi. Bir acemi için hiç de fena değil. Acemice örtünüşümle alay ederken biraz da kompliman yaptığını anladım. Burada benden başkasının yaşadığını bilmiyordum. Affedersiniz, diye kekeledim. Garip şey, sesim bana yabancı geliyordu. Ben de onun gibi kelimeleri yaya yaya bir başka çeşit konuşuyordum. Ho, evet, dedi. Biz de burada yaşıyoruz. Harikulade bir şey bu. Biz mi dediniz? Evet, biz. Bakınız. Birinci galerinin parmaklıkları önündeydik. Elinin geniş bir hareketiyle mağazanın her tarafını işaret etti. Bakıyordum, fakat bir şey göremiyordum. Bir şey de işitmiyordum. Uzaklardan akseden sadece gece bekçisinin ayak sesleriydi. Görmüyor musunuz? Karanlıkta bir akvaryuma baktınız mı hiç? Orada çakıl taşları, yosunlar görürsünüz sadece. Sonra birdenbire bir taş nefes alır gibi kıpırdar. Altından bir yengeç çıkar. Bir başkası daha oynar, bir balık çıkar meydana. Bir yaprak ürperir, bir deniz yılanı süzülür. Yapraklar ve taşlar yaşamaya başlarlar. Mağazada da aynı şey vücuda geliyordu. Bakıyordum, gördüğüm boşluktu. Yine ve daha büyük bir dikkatle bakıyordum. Koskocaman bir duvar saatinin altından yaşlı bir kadın çıkıyordu. Abajurlar arasında mavi yüzlü 3 genç kız sallandı. Lavanta şişeleriyle dolu bir vitrin arkasında güneyli generalleri andıran bıyıklı bir erkek çıktı. Salıncaklı sandalyede oturan bu şallı kadını nasıl olmuştu da az evvel fark etmemiştim bilmiyorum. Etrafım soluk benizli garip insanlarla doluydu. Hepsi bana dikkatle bakıyorlardı. Islık çalarak uçar gibi ince elbiseleri havalana havalana yanıma gelmeye başladılar. Gözleri iri ve parlaktı bu soluk benizli insanların. "Tecrübesizin biri," diye birbirlerine fısıldadılar. "Belki de bir dedektiftir," diye biri bağırdı. "Çabuk siyah adamları çağıralım." "Ben bir dedektif değilim. Ben bir şairim. Dünyayı terk ettim." "Bir şairmiş. Bizimle yaşamaya gelmiş. Onu Monsieur Rasko buldu." "Bize hayran. Madame Vanderpent'le tanıştıralım onu." Beni Madame Vanderpent'le tanıştırdıklarında mağazanın büyük hanımıyla karşı karşıya olduğumu anladım. Öylesine yaşlıydı ki hemen hemen şeffaflaşmıştı.
"Demek bir şairsiniz Monsieur Snell," dedi. "Burada ilham bulacaksınız."
Mağazanın en eski sakini olmam dolayısıyla bazı kanaatleri ortaya sürmeye yetkiliyim. Neler gördüm ve geçirdim bilseniz. 3 defa eridim ve tam bir değişikliğe uğradım. Ama yine de benden kurtulamadılar. Kurumuş hayal gibi yaratıklar ellerini çırparak,
"Aziz Madame Vanderpent, ona nasıl ortaya çıktığınızı ve sizi ünlü İngiliz ressamı Whistler'ın Ana adlı tablosu sanarak nasıl satın aldıklarını anlatsanıza," diye bağırdılar.
Bu harpten önce olmuştu. O zamanlar daha güçlü kuvvetliydim. Ama sandıktaki tablonun çerçevesiz olduğunu birdenbire fark ettiler. Aramaya başladıklarında da,
"Gitmiştiniz değil mi?"
Kahkahaları hayaletlerle dolu bir ormandan akseden çekirge sesleri gibiydi. Madame Vanderpent,
"Ella nerede?" diye sordu. "Çorbam nerede kaldı?"
"Şimdi getirecek Madame Vanderpent. Birkaç saniye bekleyiniz."
"Ella garip küçük bir yaratıktır," diye yaşlı kadın bana döndü.
"Bizlere hiç benzemez."
"Ne söylüyorsunuz Madame Vanderpent?
Demek sizlere benzemiyor."
"Öyle Monsieur Snell. Ben burada senelerce yalnız başıma yaşadım. Mağazaya 1880 senesinde sığındım. O zamanlar çok gençtim. Ve başkalarının dediklerine bakılırsa çok da güzelmişim. Ne yazık ki babam birdenbire iflas etmiş, bütün parasını kaybetmişti. O zamanlar Bracy adı bütün New York'ta hayranlıkla anılırdı. Bracy'ler çok zengin tüccarlardı. Bir genç kıza daha çok tesir eder böyle şeyler. Babamın iflasından sonra bu mağazaya bir daha gelememek, buradan bir şey satın alamamak beni fazlasıyla üzmüştü. Ve bu şekilde kararımı verdim. En iyisi gelip buraya yerleşmek," dedim. "Senelerce sevdiğim yerde yalnız yaşadım. Yalnızlığa alıştım. Sonra başkaları gelmeye başladılar. İlk günler buna canım sıkılıyordu ama onlarla arkadaş olunca gelişleri hoşuma gitti. 1907'de hakimler, albaylar akın etmeye başladılar. Sonra Madame Bilby geldi.
Sizi onunla tanıştırayım." Madame Bilby'yi başımla selamladım. Diğerleri de yaklaşarak kendilerini tanıttılar. Madame Bilby piyes yazarıdır ve Philadelphia'nın en eski ailelerinden birine mensuptur. Burada hepimizin kendine göre özel bir asaleti vardır.
"Çok memnun oldum Madame Vanderpent."
Diğer gençler 1929'da geldiler. Zavallı babaları gökdelen binalardan kendilerini atarak öldüren gençler. Pek de hakiki sayılmayan bir hayranlıkla ıslık çaldım. Tanıştırma töreni bir hayli uzun sürdü. Öylesine kalabalıktılar ki, Racy mağazasının içine bu kadar insanın sığabileceğini ve oraya yerleşebileceklerini hiç tahmin etmezdim doğrusu.
İşte nihayet Ella. Neyse ki çorbamı da getiriyor.
Onu görünce çevremdeki genç kızların bütün kırıtmalarına, masum tavırlar takınmalarına rağmen hiç de yeteri kadar genç olmadıklarını fark ettim. Ella henüz 20 yaşında bile yoktu. Elbisesine gelince, bu raplardan aşırılı vermiş rastgele bir bez parçasıydı. Ama bu bez parçasının içinde bile o öylesine güzel, öylesine taze bir çiçek gibiydi ki, bir mezarlık içinde açmış canlı bir çiçek ya da yosunlar ortasında birdenbire beliriveren deniz perisi.
Gel buraya genç budala. Madame Vanderpen seni bekliyor.
Cildi diğerleri gibi tebeşir beyazlığında değil, bir inci berraklığındaydı.
Ella, bu kaybolmuş mahzen ve hayaletler içindeki elmas. Şirin peri. Bu mezarda, ölülerin arasında senin ne işin var?
Bugün daha fazla yazamayacağım. 28 Mart. Yarı karanlık dünyamda garip yaratıklar arasında yaşamaya alıştım. Yavaş yavaş sessizliğin karma karışık kanunlarını öğreniyorum. Gece toplantılarında nasıl kamufle edilmek gerektiğini, nöbetçiyi görür görmez nasıl hareketsizleşeceğini belledim. Burada yaşayanların hepsi gece bekçisinden nefret ediyorlar. Ne adi ve iğrenç yaratık, diyorlar onun için. Etrafına güneş kokusu saçıyor. Aslında o yakışıklı ve kişiliği olan bir adam. Bir gece bekçisi olamayacak kadar da genç. Ama belki de bu işe girmesinin sebebi askerlikten aldığı bir yaradır diye düşünüyorum. Burada yaşayanlar kabil olsaydı onu parça parça ederlerdi. Bana karşı nazik davranıyorlar. Bunu inkar edemem. Bir şairin aralarına gelip yerleşmesinden son derece memnunlar. Bana gelince ben onları pek sevmiyorum. İhtiyar kadınların büyük bir çeviklikle merdivenlerden inip parmaklıklardan atlayışlarını gördükçe damarlarımda dolaşan kanın donduğunu hissediyorum. Nefrete yakın bir his bu. Nefretimin sebebinin çoğu da onların Ella'ya çok sert davranmaları. Dün küçük bir bridge partisi çevirdik. Bu gece de Madame Bilby'nin piyesi oynayacak. Piyesin adı Gölgeler Memleketindeki Aşk. Sözlerime inanacak mısınız bilmem ama hepsi hakikattir. Geceki temsile Wanamaker mağazasında yaşayan grup da gelecek. Öğrendiğime göre bütün büyük mağazalarda bu çeşit yaratıklar yaşıyormuş. Bu ziyaret büyük bir şeref olarak kabul ediliyor. Zira bütün bu yaratıklar son derece kibirli ve snob. Madison Caddesi'ni terk edip bir bakkal dükkanına yerleşen gözden düşmüş arkadaşlarından tiksinti ve küçümserlikle bahsediyorlar. Hayal ve güzellik dolu kibar mağazaları bırakıp, peynir kelleleri ve şarap fıçıları arasına gidip yaşanır mıydı hiç? Altman mağazasına sığınan aç gözlü bir deniz subayını alaya alırlardı sık sık. Adamcağız güzel bir cennete fazlasıyla vurulmuş. Her gece onu sırtına giyip galeride dolaşırmış. Ama bir gün ceket satılırken dayanamamış. Tezgahtar kızın elinden ceketi kaparak mahzene kaçmış. Kız ceketin birdenbire elinden yok olduğunu görünce onu yere düşürdüm zannıyla bir zaman etrafı aramış. Bulamayınca orada bulunan bir müşterinin onu çaldığını sanmış. Sonuç malum. Direktöre şikayet, sorgu. Bütün gün dükkan birbirine girmiş. Bu önemli bir suçtu. Albay derhal mağazadan sürülmüş. Böylesine göz önünde herhangi bir eşya yok edilir miydi hiç? Neyse, ben ne aç gözlüyüm ne de elbiselere düşkünlüğüm vardır. Bakalım bu geceki piyes güzel mi? 14 Nisan. Ella ile konuşma fırsatını buldum. Buna şimdiye kadar cesaret edememiştim. Burada insan daima boş gözler tarafından gözetleniyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Ama geçen gece piyesi seyrederken hıçkırığım tuttu. Derhal salonu terk etmem ve mahzene inmem için emir verildi. Çöp tenekelerinin bulunduğu yere gidecektim. Oraya gece bekçisi hiç girmezdi. Mahzende farelere basmak korkusu içinde ilerlerken kısık bir hıçkırık sesi duyarak durdum.
''Kim var orada? Kimsiniz?'' diye seslendim. Latif bir ses, ''Ben Ela'' dedi.
''Oh, siz misiniz Ela? Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz?''
''Benim de piyesi seyretmeme izin vermediler.''
''Bunun için mi ağlıyorsunuz?''
''Değmez, ağlamayınız.''
''Ama ben çok mutsuzum.''
Ela bana trajik küçük hayat hikayesini anlattı. Küçükken, çok küçükken, 6 yaşındayken bir gün bu mağazaya annesiyle beraber gelmişler. Annesi bir şapka provası yaparken o vitrinler arasında gezmeye başlamış ve bir yastık yığını ortasında uyuyakalmış. Uyandığı zaman mağaza kapkaranlıkmış.
''Ağladım, ağladım. Kaybolmuştum. Hepsi etrafıma toplandılar. Önce beni kapıyı açıp dışarı salıvermek istediler. Sonra içlerinden biri, ''Onu dışarı bırakırsak, burada gördüklerini herkese anlatır ve mevcudiyetimiz meydana çıkar.'' dedi. Hepsi bunu söyleyene hak verdiler. Bir diğeri, ''Siyah adamları çağıralım.'' dedi. Nihayet Madame Vanderpant, ''Yok canım, yazık olur, kalsın burada, bizimle yaşasın. Benim zaten küçük bir hizmetçiye ihtiyacım var.'' dedi. Böylece 14 seneden beri burada yaşıyorum ve onun hizmetçisiyim.
Bu siyah adamlar kimlerdir Ela? Ben geldiğim zaman da onlardan bahsetmişlerdi.
Bilmiyor musunuz?
Oh, onlar korkunçturlar. Korkunç.
Anlatınız Ela. Bilmek istiyorum. Birbirimizle dertleşirsek biraz hafifler dertlerimiz.
Ela titriyordu.
''Ölüleri mumya yapanları gördünüz mü hiç?'' diye sordu.
''Evet Ela.
İşte burada da onlardan var ve onlara siyah adamlar adını vermişler.
Fakat burada bir tahnitçinin, bir mumyacının ne işi olabilir?
Orasını bilmiyorum ama var. İstedikleri adamı onlara gönderiyor ve tahnit ettiriyorlar. Oh, korkunç, korkunç şeyler.'' Burada yaşayanlar bile siyah adamlardan çok korkarlar. Ama şayet biri ölecek olursa yahut da zavallı bir hırsız kazara fani mağazaya girecek olursa o zaman siyah adamlara iş düştü demektir.
Çok tuhaf.
Sonra? Sonra ne hırsız ortada kalır ne de ölü. Hepsi birer bebek halinde depoların dibinde yahut da en yüksek rafların birinde yer alır. Mağaza o kadar büyük ve içeride o kadar çok bal mumu manken var ki, siyah adamların vücuda getirdiği mankenleri diğerlerinden fark etmezler bile.
Ömrümde böyle şey işitmedim.
Öyle, siyah adamlar korkunç ve çirkindirler. Beraberlerinde bal mumu ve başka malzemeler taşırlar. Doğrusunu söylemek gerekirse, ustadırlar da. Öylesine güzel bal mumuyla kaplarlar ki öldürdüklerini, sonra da üzerine ya mayo ya da son moda bir elbise giydiriverirler. Kimse geçenlerin farkında olmaz.
Ama bunlar diğer bal mumu mankenlerde daha ağır olmazlar mı?
Hayır, ne yaptıklarını, içlerini nasıl boşalttıklarını bilmiyorum ama onlar da hafif oluyorlar. Bu şekilde pek çok insan kaybolmuştur.
Aman ya Rabbi diye bağırdım. Küçükken size de mi böyle davranmak istiyorlardı?
Evet, beni hizmetçiliğine kabul etmekle Madame Vanderpant hayatımı kurtardı.
Bu insanları ben sevmiyorum Ela.
Ben de. Bir kuş görmeyi nasıl da arzu ediyorum bilseniz.
Niçin kuş bölümünü ziyaret etmiyorsunuz?
Öylesine değil, ben hakiki kuşları görmek istiyorum. Yapraklarla bezenmiş, dallara konan kuşları.
Birbirimize sık sık rastlama fırsatları yaratalım Ela. Buraya gelir, biraz gevezelik ederiz. Size kuşlardan, ağaçlardan ve yeşil yapraklardan bahsederim. 1 Mayıs. Birkaç geceden beri bütün mağaza hummalı bir hazırlık içinde. Kulaktan kulağa Bloomingdale'de yapılacak olan büyük toplantıdan bahsediliyor. İşte toplantı bu gece.
''Herkes hazır mı?'' diye Rasko sordu. ''Saat sabahın ikisini çalarken hareket edeceğiz.''
Rasko böyle toplantıları idare eden başkandı. Ben hala henüz bir acemi addedilmediğimden bütün dikkati benim üzerimdeydi.
''Sen ne alemdesin Snell?'' dedi.
''Korkuyorum Rasko.'' diye cevap verdim. ''Sokağa çıkmaya korkuyorum. Ya beni görürlerse? Ya tanırlarsa?''
''Budalaca konuşma. Korkacak bir şey yok. Saat 2'de mağazadan gizlice çıkıp kaldırımda bekleyeceğiz. Oraya bizi götürecek olan büyükçe bir taksi gelince içine gireceğiz. İşte hepsi bu kadar. Gerisi kolay. Sen eskiden hiç geceleri geç vakit sokağa çıkmadın mı? Kim bilir bize kaç kere rastlamışsındır da fark etmemişsindir.
Çünkü biz fark edilmeyiz. Sadece birbirlerini izleyen siyah büyük taksiler görürler.
Bu da normaldir. Kimse bir şeyden şüphelenmez.
Aman ya Rabbi. Doğru söylüyorsunuz. Birkaç defa sabaha karşı bazı eğlentilerden eve dönerken birbirini izleyen büyük kara otomobiller görmüştüm de acaba bunlar bu saatte kimleri taşırlar diye gülmüştüm. Demek içinde sizler vardınız. Ve Bracey mağazasından çıkıyordunuz ha? O zamanlar aklıma böyle bir şey gelmezdi. Ama Rasko, bu gece alnım alev alev yanıyor. Ateşim var. Güçlükle nefes alıyorum. Nezle oldum ben galiba.
Şu halde sen burada kal daha iyi. Bizimle gelemezsin. Kazara bir aksırmaya gör. Kabul törenimiz mahvolur. Rezil oluruz komşularımıza. Onların etikete nasıl riayet ettiklerini, ne derece sert kanunları olduğunu biliyordum. Ve Ela'yla mağazada yalnız kalacağıma öylesine memnundum ki. Az sonra hepsi rüzgar tarafından sürüklenen yapraklar gibi hışırtılar hasıl ederek kayboldular. Derhal son moda pantolonlardan birini ayağıma çektim. En güzel ve canlı renkli gömleklerden birini giydim. Yumuşak derili İngiliz ayakkabılarımı ayağıma geçirdim. Bildiğiniz gibi Bracey mağazasında her şey bulunur. Gece bekçisinin saygısız bakışlarından uzak sakin bir köşe buldum. Orada uzanan bir manken kolunu çiçekçiden aldığım fujallerle süsledim. Bahar açmış genç bir dal manzarası verdim ona. Yere üstü çiçekli beyaz bir halı serdim. Yapma bir kaya kenarına pasta tabağını yerleştirdim. Artık işim Ela'yı bulmaya ve burada oturup güzel bir göl tahayyülüne kalmıştı. Ela'yı bulmak güç olmadı.
''Aman ya Rabbi!'' diye hayretle gözlerini açtı. ''Snell, bunların anlamı nedir?''
''Ben bir şairim Ela. Bir şair sizin gibi bir gene kıza rastlayacak olursa, o derhal aklına onunla kırlarda bir gün geçirmek gelir. Şu dalları yemyeşil olmuş ağaçları görüyor musunuz? Ona bizim ağacımız diyelim. İşte karşımızda da suları ışıl ışıl parlayan bir göl var. En güzel gölün, hayal alemimizdeki göl olduğunu sakın unutmayın. Kuşlar, çiçekler, hepsi tamam değil mi? Bakın, hem dallar arasında hem de yerlerdeki çiçekler arasında kuşlar da var. Ela, bana kuşları sevdiğinizi söylemiştiniz. Oh, Snell. Ne kadar da naziksiniz. Onların cıvıltılarını duyar gibiyim. İşte bu da kahvaltınız. Ama yemekten evvel biraz kayalar arkasında dolaşalım, olmaz mı? Kayaların arkasına onun için beyaz bir elbise koymuştum. Elbiseyi görünce sevinçle ellerini çırptı. Onu sırtına giydiğinde ise bir ilkbahar havası etrafı sardı. Göl eskisinden daha berrak bir şekilde pırıldamaya başladı. Hadi şimdi yemek yiyelim Ela. Eğlenelim. Yüzelim. Sizi üstünüzde en şık mayoyla tahayyül edeceğim. Hayırsına. Oturalım ve konuşalım.
Oturduk ve konuşmaya başladık. Zaman bir rüya gibi geçti. Eğer örümcek olmasaydı, orada saatlerce öyle başa baş oturur, konuşur ve her şeyi unuturduk.
Ne yapıyorsunuz Snell?
Hiç Ela. Dizlerinizin üzerinde pis bir örümcek geziniyordu, onu kovdum. Tabii bu da tam bir hayal ama hakikate yakın olduğu için geldi.
Şimdi onu yakalamam lazım. Zehirli bir örümceğe benziyor.
Hayır Sinel, bir şey yapmayın, bırakın. Hem artık geç oldu, çok geç. Neredeyse dönerler.
Ben de evime döneyim.
Onu yattığı, zemin katındaki ev eşyaları dairesine götürerek iyi geceler diledim. Öpmem için yanağını uzattı.
Öpücükle aklım başımdan gitti.
10 Mayıs.
Ela, sizi seviyorum.
Ona bunu basit bir şekilde söyleyiverdim.
Birbirimizi artık sık sık görüyorduk. Günün uzunluğu süresinde yalnız onu düşünüyor, geceleri de ne yapıp yapıyor bir kolayını bulup yanına gidiyordum. Artık hatıra defterime uzun boylu bir şey de yazamıyorum. Şiire gelince,
benim şiirim sadece Ela. Başka şiire ne lüzum var? Ela, sizi seviyorum.
Hadi düğün eşyaları satılan galeriye gidelim de ihtiyacımız olan şeyleri alalım.
Böylesine dehşete kapılmış bir havaya neden kapıldın sevgilim? Bundan daha tabii ne olabilir? İsterseniz burasını derhal terk ederiz. Central Park'ta küçük bir lokantada yaşarız. Orada binlerce kuş var.
Çok rica ederim, çok rica ederim. Böyle konuşmayınız.
Ama sizi bütün kalbimle seviyorum.
Sevmemelisiniz.
Neden? Asıl sevmem lazım geldiğini anlıyorum. Çünkü çok mutluyum. Zaten başka türlü yapamam ki. Bu benim elimde değil artık. Sizin nasıl olduğunu bilmeden sevdim Ela.
Yoksa siz bir başkasını mı seviyorsunuz?
Ela bir zaman ağladı. Sonra,
"Evet Sinel,"
dedi.
"Demek bir başkasını seviyorsunuz Ela. Onların hepsinden korktuğunuzu sanıyordum. Ama sevdiğiniz muhakkak Rasko'dur. Çünkü içlerinde yalnız onda biraz insani bir hava kalmış. Sadece onunla sanattan, edebiyattan, hayattan, genel olarak birçok konularda konuşabiliyorum.
Kalbinizi demek o çaldı.
Hayır Sinel, hayır. O da diğerleri gibidir. Hakikaten onların hepsinden nefret ediyorum. Hepsi tüylerimi ürpertiyor.
Kimi seviyorsunuz öyleyse?
Onu.
O kim?
Gece bekçisi.
İmkansız bir şey bu.
Hiç de öyle değil. Güneş kokuyor o.
Oh Ela, kalbimi kırdınız.
Bununla beraber dost kalmamızı istiyorum yine.
Dostunuz olarak kalacağım tabii. Abiniz olacağım.
Ona nasıl aşık oldunuz?
Oh Snell, bu öyle harikulade bir şey ki. Kuşları düşünüyordum ve ihtiyatsız bir kızdım. Ama bilhassa onlara bir şey söylemeyiniz.
Sonra beni cezalandırırlar.
Hayır, bir şey söylemeyeceğim. Devam ediniz. İhtiyatsızdım dedim ya. Çamaşır dairesinde dolaşıyor ve kuşları düşünüyordum. Birdenbire tezgahın arkasından çıktı. Etrafıma baktım, bütün mankenler iç çamaşırı giymişlerdi. Benim üstümde ise bu mavi elbise vardı. Böyle görünecek olursam şaşırır ve bir şeyler anlardı. Değişecek, bir çamaşır giyecek zaman da yoktu.
Durmayın, rica ederim devam edin.
Derhal elbisemi yere sıyırdım ve çırılçıplak hareketsiz durdum.
Anlıyorum.
Ve benim yanımda durdu Sinel. Beni giydirilmemiş bir manken zannetti. Bir süre hayran hayran çıplak vücudumu seyretti. Sonra ne yaptı biliyor musunuz?
Beni okşadı.
Bir şey fark etmedi mi?
Hayır, çünkü her yerim soğuktu.
Daha sonra da ne dedi biliyor musunuz?
Hütüm Avenue'deki bütün kızların size benzemesini isterdim bebeğim,
dedi. Bu harikulade bir kompliman değil mi Sinel? Ben onun yerinde olsaydım, Huitiam Avenue diyeceğime, Park Avenue derdim. Çünkü onun bahsettiği sokak adi, benimki kibardır.
Oh Snell, buradaki korkunç adamlara benzemeye başlamışsınız. Onlar gibi konuşuyorsunuz. Sokağın ne önemi var Snell? Sözleri her şekliyle harikulade bir komplimandı.
Öyle. Ama kalbim nasıl kırıldı ve kan ağlıyor bilseniz. Lakin siz ondan ne bekleyebilirsiniz ki? Bu adam bir başka dünyaya ait.
Doğrusuna, Huitiam Avenue'ya ait bir adam. Onun dünyası orası ve ben oraya gitmek istiyorum. Snell, bana hakiki bir dost musunuz?
Sizin için bir ağabeyim artık. Kalbi kırık, o başka şey.
Dinleyiniz, burada yine hareketsiz ayakta duracağım. Beni yeniden görmesi için.
Sonra?
Sonra belki yine bana bir iki kelime söyler.
Sevgili Ela, kendinize boşu boşuna işkence etmiş olacaksınız.
Bundan ne çıkar ki? Her şey. Çünkü bu sefer ben de ona cevap vereceğim. O zaman alıp beni götürür.
Ela, buna tahammül edemem.
Sus, biri geliyor. Kuşları, hakiki kuşları göreceğim Snell. Hakiki çiçekleri. Hadi artık yerimize dönelim. Geliyorlar.
13 Mayıs. Bu son üç gün hakiki bir cehennem azabı çektim. Bu akşam bitkin bir halde köşemde oturuyordum. Rasko yanıma geldi. Bir zamandır beni gözlediğinin farkındayım. Elini omzuma koyarak, ''Sıhhatte görünmüyorsunuz dostum.'' dedi. ''Bana Minkra gidip biraz kayak yapsanız hiç de fena olmayacak.'' Nazik davranışı beni açık konuşmaya yöneltti. ''Hastadan beterim Rasko.'' diye cevap verdim. ''Mahvoldum. Ne yemek yiyebiliyor, ne uyuyor, ne de yazabiliyorum dostum. Şiir bile yazamıyorum. Ne oldu? Gün ışığını mı özlediniz?
Rasko, anlamıyor musunuz? Aşığım.
Bir işçiye ya da müşteriye değildir inşallah Snell. Çünkü bu yasaktır. Hayır, onlardan birine aşık olmadım Rasko. Ama yine de öylesine ümitsiz bir aşk ki benimki. Aziz dostum, sizi böyle üzgün görmeye tahammül edemiyorum. İçinizdekileri dökünüz. Her şeyi bana anlatınız. Belki sizi teselli edebilirim. O zaman ona bütün hikayeyi anlattım. Ona güvenim vardı. Ona güvenebileceğimi düşünüyordum. Ela'ya ihanet etmek, kaçış planını bozmak, bir gün beni sevmesini beklemek gibi bir niyetim yoktu. Eğer şuur altı böyle bir niyet besliyorsam bile, yemin ederim ki bunu bilmiyordum. Rasko'ya her şeyi anlattım. Bana karşı son derece şefkatli davrandı. Ama bu şefkatin içinde bir çekingenlik gizliydi. İtirafıma saygı göstereceksiniz değil mi Rasko? Bunlar ikimizin arasında bir sır olarak kalmalı. Bir mezar gibi sessiz ve sır saklayıcı olacağım dostum. Cevabı yalanmış. Gizlice Madame Vanderpant'e gitmiş ve olayı anlatmış. O gece atmosfer değişti. Sessiz yaratıklar sinirle dolaşıyor, gülüyor, oradan oraya sıçrıyorlardı. Hepsinde korkunç denecek kadar asabi bir durum vardı. Onlara bir şey sorduğum zaman kaçamaklı cevaplar vererek yanımdan uzaklaşıyorlardı. Şehir elbiseleriyle verilecek olan bir balo tehir edildi. Ella'yı ortalarda göremiyordum. Onu arayacağım.
Daha sonra.
Tanrım, neler oldu?
Buna sebep benim. Ümitsizlik içinde ne yapacağımı bilmezken bütün mağazayı görebilen direktör odası yakınındaki bir vitrin arkasına gizlenerek oturdum. Gece yarısı bir iki dakika geçmişti ki onların grup halinde, merasimle kurbanlarını karıncalar gibi ortalarına almış olarak ilerlediklerini gördüm. Ela'yı taşıyorlardı. Onu cerrahi aletler bulunan galeriye götürdüler. Beraberlerinde ilaç şişelerine benzeyen şişeler de vardı. Onları izleyemedim. Donmuş kalmıştım. Bir saat sonra geri döndüler. Dehşetle titredim. Hepsi korkunç, sadist yaratıklardı bunların. Ela'yı öldürmüş, mumyalamışlardı. Ela'yı bal mumundan bir heykel haline getirmişler ve omuzlarında taşıyarak vitrinlere doğru götürüyorlardı. Bu gayri insani, karanlık yüzlü, katı kalpli yaratıkları size nasıl tarif etsem bilmem ki. Birer gölge gibi sessiz ve giderken bana sürünen yaratıkları. Ne yapabilirdim? Bir tek şey. Gidip gece bekçisini bulmak ve ona her şeyi anlatmak. İkimiz beraber olup Ela'yı kaldırıldığı vitrinden çıkaracağız. Ya bunu başaramazsak? O zaman bu defteri direktörün masası üzerine yahut da göze görünecek olan herhangi bir masa üzerine bırakacağım. Planımız başarıyla sonuçlanırsa defterimi gündüz olmadan geri alacağım. Yoksa vitrinlere dikkatle bakınız. Orada 3 yeni manken bulacaksınız. 2 erkek, ki erkeklerden biri hassas, şair havalıdır. Biri de genç bir kız. Genç kızın gözleri mavi bir kır çiçeği gibi güzeldir. Üst dudağı biraz yukarı doğru kalkıktır. Diğer erkeği tarif etmedim. O da yakışıklı, sıhhatli bir gençtir. Biraz kadınlara düşkün, şehvetli bir hali vardır. Bizi arayınız. Mağazayı dumana boğarak, onları saklanmış oldukları deliklerden çıkartınız. Onları yok ediniz. İntikamımızı alınız. Son.